Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün sevgili Serhan Süzer benimle beraber. Yaşamda yaptığı seçimlerle yol arkadaşım olarak gördüğüm dostlarımdan biri kendisi. İş yaşamına aile şirketi olan Süzer grubunda başlayan Serhan, 2011 yıl sonu itibariyle tüm dikkatini sürdürülebilirlik alanındaki projelere vermek üzere bu görevlerinden ayrılmaya karar vermiş. 2011 Aralık ayında solar enerji şirketi olan Hitit Solar Enerji'ye yatırım yapan ve Aralık 2012'de de Eko Yenilenebilir Enerjiler AŞ firmasını kuran Serhan, böylece girişimci olarak kariyerini şekillendirmeye başlamış. Profesyonel girişimciliğin akabinde ise Temel İhtiyaç Derneği ile sosyal girişim alanında faaliyet göstermeye başlamış. 2020 senesinde ise Elazığ depremiyle çalışmaya başlayan 23 STK'nın birlikte hareket ettiği Afet Platformu'nun fikir ve isim babası olmuş. Serhan, sohbetimizde kapten inandığı olgular olan yenilenebilir enerji ile iklim krizi ve etkilerini nasıl asgariye indirebileceğimize dair görüşlerini paylaştı. Serhan'ın derinleşmeyi sevdiği konulara dair yazılarını serhansuzer.com'da bulabilirsiniz.
Evet Serhan'cığım, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani La Mafia içerisinde de ya da kendi etrafımda kendi yoluma en yakın bulduğum insanlardan birisin sen de. Bir takım sistemlerin içine doğuyoruz. Bir takım gerçekliklerin içine doğuyoruz. Ama orada da kendi sesimizi, kendi hikayemizi, kendi mesajımızı yaratma ve iletme kaygımız bazen o doğduğumuz sistemin dışına taşmamıza ve kendi yolumuzu çizmemize vesile oluyor. Keza senin için de böyle oldu yaşamda.
Aynen öyle. Yani ben de açıkçası Eda, yani kendime en yakın bulduğum insanlardan birisin. Hem aile yapısı olarak hem kafa yapısı olarak. Bu anlamda yani birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum gerçekten.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ve bu topluma değer katma kaygın bana gerçekten ilham oluyor açıkçası ve de güç veriyor. Kendi yolumda da güç veriyor. Benim için sen seri girişimcisin. Herhalde dünya Türkiye'deki birçok insan için öyle tanımlanabilecek bir insansın. Hem kendi aile şirketinin ötesine geçip topluma ve ülkemize değer katmak üzere gerçekleştirdiğin girişimlerin var. Sürdürülebilir bir dünya, yenilenebilir enerjiler üzerine kurulu. Biraz onlar hakkında sohbet etmek isteyeceğim. Aynı zamanda da sosyal girişimcisin. Seri bir sosyal girişimcisin. Hani tek de değil. Hani yaptım bir dernek kurdum devam ediyorum değil. Daha fazla nasıl etki yaratabilirim, nasıl değer katabilirimin kaygısında olan ve bunu araştıran bir kişiliksin. O yüzden istersen gel bir ilk baştaki iş bacağına geçelim ve bu yenilenebilir enerji kavramında yaptığın atılımlar, kattığın değerler ve bu neden önemli? Neden kurumların artık buna önem vermesi gerekiyor? Biraz ona değinelim seninle.
Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yenilenebilir enerji sektöründeki serüvenim 2011 senesine dayanıyor. Yani bundan 10 sene evvel başladım ben. Ve ben aslında 2010'lu yıllarda bunu aile şirketinde dillendiriyordum sürekli. Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu sektörlere girelim ama tabii Biliyorsun bizim aile şirketleri güçlü yapılar ama konvansiyonel işlerde devam etmek istiyorlar. En iyi bildikleri işlerde devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu tip sektörlerde pek yani bizimkilerin geçiş niyeti olmadığını fark ettikten sonra ben de bir şekilde açıkçası kendi yolumu çizmeye karar verdim. Yani babam da sağ olsun anlayışlı davrandı ve ondan biraz borç alarak bu işe başladım. Ben 2011 senesinde ilk CSP yani güneş enerjisine girdim ama yani doğru bir sektördü fakat yanlış bir alana giriş yaptım. Yani yeşilcikte bazen böyle oluyor. Yani biraz sisli gördüğünüz için yani her şeyden emin olamıyorsunuz. Yani güneş enerjisinin çok başarılı olacağına eminim. Fakat hangi sektörden girecek tam emin değildim. Ve buradaki tane önümde seçenek vardı. Birisi ısı ve buhar, yani güneşten iki tip enerji üretebiliyorsunuz. Isı ve buhar. Bir de elektrik. Yani ısıdan mı gideyim, elektrikten mi gideyim? Ve o dönemde nedense önüme bir teknoloji geldi. Ticaretleştirmeye çalışan. Ben de teknolojiyle çok alakalıyım. Yani hem işte ticaretleştirmeye çalıştıkları bir teknoloji hem de güneş enerjisi olunca açıkçası giriş yaptım. Yani bugün baktığımda iyi cesaret etmiş diyorum gerçekten. Çünkü ikisi de başlı başına. Hiç kimse güneşin gerisini konuşmazken hem o sektöre giriyorsun hem de ticaretleştirmeye çalışıyorsun teknolojiyi. Ama yaptık bir kere. Ve CSP, Concentrating Solar Power ile giriş yaptım. Yani yoğunlaştırılmış güneş enerjisi. CSP teknolojisi aslında birkaç tane alt dalı var. Şimdi çok komplike girmeyeceğim. Mesela parabolik trough dedikleri, parabolik oluk, böyle oluklu ayna içerisinde özel alaşımlı boru geçiyor ve 500 dereceye kadar ısıtıyorsunuz onu. Ondan sonra da bunu işte buhara yani ısı 500 derece ulaştıktan sonra su ile birleştirip kızgın buhar elde ediyorsunuz. Onu buhar türbünüyle birleştirip elektrik üretiyorsunuz. Yani işin basit açıklanışı bu. Ve biz hani parabolik trough direct steam generation yani normalde içinden bir sentetik yağ geçirip yağ suyla buluşturup ondan sonra buhar elde ederken biz direkt su geçiren bir teknolojiye yatırım yaptık. Ve yani 2-3 sene bayağı uğraştım o işle. Hatta Amerikan Enerji Bakanlığı bizi kendi Denver'daki bir test site'ları var. Oraya davet ettiler. Orada kendi kolektörümüzü kurduk, test ettirdik. Sonra Türkiye'de bir Ege Üniversitesi'nin bahçesinde bir kulum yaptık. Sonra yani açıkçası işe girdikten sonra işin hani yanlış bir modelle ilerlediğine karar verdim. Aslında hani sektör yanlıştı ama o kendi yanlışları içerisinde düzeltilme şansı vardı. Bu da CSP işinde olan herkes nedense kendi ana ürünü olan ısıya değil elektriğe odaklanıyordu. Yani en sonunda buhar türbünü bağlayalım, elektrik üretelim. Ben de ticari taraftan gelen birisi olarak yani bu genetik olarak bu sende de vardır. Hani ticari koku alma olayı var ne olursa olsun. Hani neyin çalışıp çalışmayacağını bir süre sonra görebiliyoruz. İşin içine girdikten sonra. Ve oradaki teknik ortağıma ben uyardım. Dedim ki yani bu biz elektrik üretmeye uğraşmayalım. Bizim ana ürünümüz ısı. Isıya odaklanalım. Yani mesela tekstil fabrikalarının ısı ihtiyacı, ne bileyim jeotermal santralleri hibritleme falan gibi direkt ısının kullanılacağı alanlara gidelim. Bizim kolektörü küçültelim ve küçük bir kolektör olarak fabrikalara falan satalım diye yeni bir modelle geldim. Önce kabul etti. 2 ay işte bunun çalışmasını yaptık pilot. Tam böyle kolektörü yapacakken yeni kolektörü ortam, teknik ortam dedi ki bir gün geldi. Ben dedi yok dedi bunu istemiyorum. Benim hayalim büyük enerji santralleri, elektrik santralleri yapmak dedi. Ben de ona şunu anlatmaya çalıştım. Yani bir tarafta fotovoltaik teknolojiler var, elektrik üreten. Yani bununla bizim rekabet etme şansımız yok. Çünkü her sene yani %40-50 oranında maliyetleri azalıyor, düşüyor ve çok hızlı geliyor bu. Yani biz dolaylı olarak elektrik üretiyoruz. Onların direkt ürünü elektrik. Dolayısıyla yani bunu kesinlikle ben kabul edemeyeceğim. Bu şekilde gidersek duvara toslarız diye anlatmaya çalıştım. Neyse işin sonunda anlaşamadık. Ben de açıkçası o dönemde Suudi Arabistan büyük bir güneş enerjisi ihalesi düzenlemişti. 110 milyar dolarlık. Bunun %60'ı CSP ileydi. Ve o dönemde bu ihaleye girmek isteyen bir iş adamına, yabancı bir yatırımcıya ben bu teknolojiyi de alıp bu ihaleye gireceğim diye yani adama da son derece dürüst olarak yani bunu sana satıyorum ama ben bu yüzden çıkıyorum diye anlattım. Tamam dedi, ben bu ihaleye gireceğim zaten dedi. Benden satın aldı. Yani kar yaparak çıktım o işten ve hemen 2013 senesinde hemen akabinde doğru olan tarafa giriş yaptım güneş enerjisine. Yani elektrik üreten fotovoltaik tarafına girdim ve çok doğru bir seneydi aslında benim için de. Çünkü Türkiye'de de güneş enerjisi 2013'te başladı. Ve biz yaklaşık 20'nin üzerinde proje yaptık. Fazla bir kapitalim olmadığı için elimde yani benim modelim şöyleydi. Proje geliştiriyoruz ya da geliştirilmiş bir projeyi satın alıyoruz. Güneş enerji santralinin kurulumunu yapıyoruz. Ondan sonra devreye aldıktan sonra da satıyoruz. Yani ve böyle böyle çevirmeye başladık bizim işleri. Bu sırada yine aile şirketinde benim telaffuz ettiğim yani fintech konusu önüme geldi. Finansal teknoloji. Orada da yine yani 2000'li yıllarda artık para her dijitalleşecek. Yani bizim yani bu kağıt paralar gelecek de sizler birbirlerine kağıt alıp veriyorlarmış. Ne kadar komik diye bizimle dalga geçecekler diye. Ben bunu dillendiriyordum. Tabii o yine çok uzak geldi söylediklerim. Fakat bu Keiretsu Forum'un katıldığım ilk toplantısında üye oldum. İlk toplantısında, ilk sunumda böyle bir fintech potansiyel önüme gelince tamam dedim, kapattım. Dedim ki ilgiliyim. Başka da bir şey dinlemeye gerek yok. Zaten benim aklımda da güneş enerjisi ve fintech vardı. O dönemde yatırım yapmak için. Ve işte o CSP şirketinden kazandığım paranın bir kısmını bu Moka firmasına, fintech firmasına yatırım yaptım. Bir kısmını da bu Ekore yani yenilenebilir enerji firmasına yatırım yaptım. Daha sonra bu Moka firmasını bu senenin başında İş Bankası'na sattım. Yani orada da başarılı bir exit yaptık.
Süper, süper bir hikaye yani önüne her yeni çıkan fırsatta bir şekilde kendi bilgi birikimini de aslında çok ilgin olmayan konularda çok derin bilgi sahibi olup daha sonra kendini geliştirme imkanı ediniyorsun. Bir yanda tabii girişimci olmanın da en büyük artısı herhalde en büyük gerekliliği diyelim artısı değil de bazen yanlış yatırım yaptığını da kabul etmek yani kaybetmek bir şeylerde de büyük bir öğrenim, büyük bir ders. Ve oradan da çok şükür güzel bir şekilde navigate edip o elindekileri dönüştürüp satıp başka asıl gönlünün olduğu tarafa kayma imkanı edinmişsin. Bu şahane bir şey. Yenilebilir enerji söz konusu olması yani oraya gitmen ve oradan da zaten fintech'e doğru yola çıkmışsın ki dediğin gibi bugünkü gündemimizde olan konular şu anda NFT'ler gibi yepyeni kavramlar konuşuyoruz. Bunlar bundan 10 sene önce konuşabileceğimize inandığımız konular değildi. Artık bütün kavramlarımız ve konuştuğumuz şeyler değişiyor. Aslında bunların da en büyük kaynağı bu iklim krizi dediğimiz ve günümüzün artık dönüşmesi gerektiği, iş yapış şeklimizin dönüşmesi gerektiği, yaşayış şekillerimizin dönüşmesi gerekliliğinden çıkan bir takım çözümler diye geliyor yavaş yavaş. İklim krizi ve etkilerini nasıl asgariye indirebiliriz ve bununla da ilgili senin bayağı bir sosyal girişimcilik tarafında emeklerin var. Birazcık da hadi gel o tarafına bakalım olayın.
Tabii. Şimdi lafa başlamadan evvel demin söylediğim bir cümle var. Onu bir üstünden geçmek istiyorum. Girişimciyseniz eğer, yani bu girişimci özel sektörde veya sosyal tarafta, yani sivil toplum kuruluşu kurmuşsanız ya da bir korp tarzı bir kuruluşunuz varsa kesinlikle çok böyle tek düze düşünmemeniz lazım. Yani esnek olmanız lazım. Yani başarının anahtarı bu bence. Çünkü ben mesela fintech tarafında da doğru sektöre giriş yaptım. Fakat orada da yanlış adımla girdim. Yani bir alışverişi kolaylaştıran bir app üzerinde başladık. Baktık ki hiç iş yapamıyoruz. Benim de yani perakende tarafında deneyimim var. Bir sene sonra ben bütün ortakları topladım. Genel müdürü çağırdık. Özel bir cumartesi günü. Bu iş böyle gitmiyor. Doğru gün hiç ciro yapamıyoruz. Ve ciddi bir nakit burada yakıyoruz. Değiştirmemiz lazım modeli. Sonra iki tane alan belirledik. Biri fatura ödeme. Çok klasik aslında bunlar. Diğeri de işte sanal POS ya da web POS alanları. Sonra hızlı bir dönüş yaptık o tarafa ve bir anda cirolar katlandı ve üstüne koya koya gittik ve bugün satılabilir güzel bir yani ilk içinde olan bir şirket ortaya çıktı. Yani demek istediğim şey, ne olursa olsun bir hatayı gördüğünüz zaman onda ısrar etmemek lazım. Yani illa olacak olacak. Yani bir şekilde yani dönüşümü sağlayacak esnekliği sağlamak lazım. Ben mesela sektör içinde bunu yaptım. Bazen gerçekten külliyen sektörde de problem çıkabilir. O zaman da vazgeçebilmek lazım. Yani belli noktada hani zararı kesebilmek lazım ama arkasında inandığım sektörlere ben yatırım yaptım. Yani benim bakış açım, Ben her zaman sektöre bakıp giriş yaptım. Sektör içinde de o düzeltmeyi gerçekleştirdim. Güneş enerjisinde de, fintech'te de. Şimdi bunu söyledikten sonra hemen yani bu iklim değişikliğiyle ilgili neler yapılabileceğini yani ne yapılması gerektiğini söyleyeyim. Şimdi benim blogum var, serhansuzer.com. Orada 2012'de ben bir yazı kaleme almıştım. Burada açıkçası işte nasıl iklim tam başlığını şimdi hatırlamıyorum ama iklim kriziyle ilgili ne yapılmalı tarzında bir başlığımız vardı yazıda. Ve orada ben yani aklıma ilk gelen 12 tane maddeyi saydım. Yani ne yapılması gerektiği konusunda. Orada da birinci madde olarak kapitalist sisteme ayar verilmesi yazmıştım. Yani 2012'de bunu 9 sene evvel söyledim ve hani bugün mesela Squid Games gibi bir fenomen bir dizi çıktı ortaya. Aslında bizim söylemek istediğimiz şeyi çok sert bir eleştiri. Biraz da hani ciddi şiddet barındırarak bunu anlatmışlar dizide. Ama gerçekten kapitalist sistemde şu anda borç sarmalının içine insanları alarak ve sadece tüketim üzerine bir sistem kurduğunuz zaman ondan sonra hem insanları mahvediyorsunuz hem doğayı mahvediyorsunuz. Yani dolayısıyla bu borç olayını bir şekilde kaldırmak lazım. Yani bunu herkese planlı, programlı, kafasının rahat edeceği, hani kimi daha fazla gelir, kimi daha az ama sonuçta kafasının rahat olacağı bir sistem oluşturmak lazım bu insanlar için. Diğer tarafta da sadece tüketim üzerine bir şey yapmak yerine burada sosyal tarafta çalışmalar yapmış olanların da değer kazanmasını sağlamak lazım. Yani değer yaratmaktan bahsediyoruz. Az evvel seninle konuştuk işte bu şeyden evvel. Gerçekten bu böyle. Yani olay kar yapmak değil, halk ciro da arttırmak değil. Kesinlikle değil. Olay sen çevrene, vatana, milletine, etrafına değer yaratıyor musun? Bir şirket olarak senin varlığın neden? Yani buna bakmak lazım. Bir noktada öyle şeyler yapmak lazım ki yani belki biraz ütopik gelecek ama bunlar da gerçekleşecek. Yani bunu net söyleyebilirim. Mesela bir şirketin borsadaki değeri doğayla nasıl haşır neşir olduğuna bağlı olarak artacak ya da yükselecek. Yani bir işte şimdi quarterly işte geliri açıklandı. Yok efendim net karı açıklandı. EBITDA'sı açıklandı falan diye duyuru yapıyorlar. Artık o duyurular işte şu kadar ağaç dikmeyi taahhüt etti ve gerçekleştirdi taahhüdünü. Denildiği anda değeri yükselmeye başlayacak. Yani bu hem kafalardaki o mantığı değiştireceğiz inşallah. Bunu bizim nesilde göreceğiz. Hem de gerçekten bunun matematiksel olarak uygulamasını bir şekilde oluşturacağız. Yani oluşturmak zorundayız zaten.
Değerine bir yansımasını yapmamız. Bunun matematiksel bir yansıması gerekiyor. Evet.
Aynen. Mesela bunun sahadaki yansıması şöyle. Mesela şu anda bakıyorsun orman yangınları. Ben de bu yaz orman yangınlarında çalıştım. Sayenizde sizler de sağ olun, destek oldunuz. Evet, buradan bütün bağışçılarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum canı gönülden. Sayenizde gerçekten Köyceli'deki orman yangınını söndürmekte önemli işler yaptık. 120 ton su taşıdık. Ama burada demek istediğim şey, orman yangınlarının evet birçoğu iklim krizinden kaynaklı. Yani iklimdeki değişikliklerden dolayı havalar ısınıyor ve bunu görüyoruz ama bir kısmı da aç gözlü insanlardan kaynaklanıyor. Belki daha az bir kısmı ama bu da var. Yani bakıyorsun Bodrum'da böyle kukon araziler bir anda işte orman yangını falan ona da iklim krizini.
Hazır yanıyor, bir yerlerde yanıversin yanında da.
Aynen fırsatçılar her yerde fırsatçı. Sadece
Öyle
Türkiye'de,
ne yazık ki.
Gürcistan'da, Akdeniz'de birçok yerde değerli arazilere bir bakıyorsun oradaki ormanlar gidiyor. Sonra bir bakıyorsun yerine otel dikiyorlar, bilmem ne işte yapıyorlar. En iyi niyetlileri tarım yapıyor ormanı yakıp. Yani rezalet. Dolayısıyla bunların önüne geçecek şeyler yapılması lazım. Yani bu doğaya bizzat direkt kasteden insanların cezalandırılması ve doğaya bakan, onları koruyan insanların da ödüllendirilmesi gerekiyor. Sistemi bu şekilde evirmek gerekiyor. Bunu da inşallah yapacağız. Yani kolay bir şey değil. Özellikle matematiksel modellemesi ve yapılacak çok iş var. Ama yapacağız bunu. İkinci madde %100 yenilenebilir enerji demiştim. %100 yenilenebilir enerji konusunda ben 2013'te Turkish Policy Quarterly'de de bir makale yazdım. Yani Türkiye neden %100 yenilenebilir enerjiyi hedeflemeli diye. Ve o dönemde yine benimle dalga geçenler oldu. Yani ya sen yine ütopik şeyler söylüyorsun falan. Bugün geldiğimiz noktada şimdi bir bakıyorum. Benimle bıyık altından dalga geçenler benden daha fazla yenilenebilir enerjici olmuş. Tabii bu bana memnuniyet veriyor. Yani demek ki bu değişikliği sağlamışız. Yani benim gibi bu arada o dönemde de düşünen birçok insan vardı ama çok azınlıktaydık tabii. Şimdi sayı giderek arttı. Burada gerçekten çok büyük savaş verdik yani. Ben kendim bakanlıklarda birçok kere bu konularla ilgili sunum yaptığımı hatırlıyorum. Ama kesinlikle modelin şöyle olması lazım. Yani bütün ihtiyacımızı %100 yenilenebilir enerjiden karşılamamız gerekiyor. Başka bir şey değil. Yani ne nükleer, ne kömür, doğalgaz hiç değil bir kere. Hiçbirisi değil. Sadece yenilenebilir enerji. Fosil yakıtlarında ham madde olarak kullanılması gerekiyor. Yani bu ne demek? Fosil yakıt dediğimiz şey, işte mesela petrolün petrokimyada kullanılması gerekiyor. Mesela sert plastik, tek kullanımlık demiyorum. Sert plastik mesela binalarda, arabalarda kullanılan bunların alınıp kullanılması, ondan sonra sürekli geri dönüştürülebilir hale getirilmesi. Yani recyclable olması gerekiyor. Ve tekrar tekrar bunların kullanılması gerekiyor. Çünkü gelecek nesiller diyecekler ki ya bizim hem değerli ham maddemizi yakmışlar bunlar. Hem de iklimi kirletmişler. Yani iklim krizine sebebiyet vermişler diyecekler. Ve bize kızacaklar gerçekten.
Kızıyorlar da zaten şu anda. Hali hazırda bile yani.
Aynen. Ben o zaman kızacaklar diyordum. Şimdi kızıyorlar döndü bu iş dediğin gibi. Son birkaç senedir bunu Z jenerasyonu görüyoruz ve gurur duyuyorum o çocuklarla. Helal olsun. Öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela doğalgazın gübre üretimi için kullanılması gerekiyor. Yani her bir fosil yakıtın bir kullanımı var aslında ham madde olarak. Bunlara bizim odaklanmamız gerekiyor. Diğer taraftan şehir planlaması ve bina teknolojileri çok kritik. Yani şu anda İstanbul'a ben uçakla her geldiğimde içim yanıyor. Çok üzülüyorum. Yani sanki böyle muhteşem İstanbul doğasının oymuşuz içine beton koymuşuz. Arada 2-3 tane yeşil çıkıyor falan. Ama komple beton bir görüntümüz var. Yani hiçbir boşluk yok. Olan boşlukları da hala betonla doldurmaya çalışıyoruz. Yani o kutu kutu pense TOKİ evlerini bırakmamız lazım bizim. Yani o model artık Almanların 70'lerdeki mimarisi yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani bunun 2-3 katlı kendi kendine yeten evler tasarlanıp bu şekilde artık bütün şehir planlamasının yapılması lazım. Ve bir ucundan bir ucuna bizim 15 dakikada gidiyor olmamız lazım. İstanbul'da özellikle pandemiden sonra mı oldu anlamıyorum. Yani gittikçe daha da kötüleşiyor trafik. Yani resmen tıkanıyoruz sürekli. Bu olmaz. Yani ulaşım anlamında iklim krizinin etkilerini azaltmak ya da tam tersine çevirmek için şehir planlamasını ve bina teknolojilerini baştan aşağı ele almamız gerekiyor.
Sanki İstanbul için biraz geç kaldık gibi geliyor o konuda evet. Serhan. Ne dersin?
Ya bence şöyle olması gerekiyor. İstanbul için geç kaldık ama şimdi yani sen de bilirsin böyle bir şeyi sıfırdan yapmak sonradan değiştirmekten daha kolaydır. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Bence yeni şehirler tasarlamak gerekiyor. Mesela ve o şehirlere bir şekilde göçün sağlanması, yani İstanbul'dan göçün sağlanması ve büyük metropollerde böyle sıkışmış abuk subuk şehir planlaması olan her yerin etrafına böyle 1 milyonu geçmeyecek nüfusu şehirler planlanması, her şey sıfırdan tasarlanmış. Hiçbir şekilde ama oynanmayacak. Yok efendim ben de bir kat çıkayım da bilmem ne 3 takla atayım. Yok kardeşim. Plan bu. Planın yani çivi dahi çakamazsın. Hiçbirinizi değiştirmiyorsunuz deyip bunu sabitlemek gerekiyor. Mesela yani yine başka bir örnek vereyim. Mesela Merter'de tekstil fabrikaları var. Neden? Niye? Çünkü akıllı bazı tekstilciler Merter'e gitmiş. Onları takip eden diğer tekstilciler
nelerdir, evet.
Birbirlerini takip etmişler. Orada bir şekilde kümelenmişler. Yani hiçbir sebebi yok. Ne yapılması gerekiyor? Tekstil sektörünün ham maddesinin olduğu yere taşınması gerekiyor. Ham maddesi nedir tekstilin? Pamuk. Pamuk nerede çıkıyor Türkiye'de? Adana'da, Çukurova'da ve Urfa'da çıkıyor. Örneğin başka yerlerde de çıkar yani uğraşırsa. vardır da ufak tefek yerler. Dolayısıyla Adana ve Urfa'nın dış taraflarında o pamuk ham maddesinin çıkan yere yakın tekstil fabrikalarının yapılması gerekiyor ve tekstilcilerin oluşturacağı yeni mini şehirler tasarlanması gerekiyor. Ondan sonra tekstil sektörüne diyeceksin ki hadi arkadaşlar buyurun Adana'ya, işte Urfa'ya ya da neredeyse bu yeni şehre taşınıyorsunuz deyip bir şekilde taşıttırmak gerekiyor ve ondan sonra da bu finansal, yani bu yapılanmayı tamamladıktan sonra, yani İstanbul sadece bana göre belki finans merkezi olabilir. Bir de turizm olacak. Başka da hiçbir konsept olmayacak İstanbul'la ilgili. Rahatlatacaksın şehri, biraz azaltacaksın. Ondan sonra da baştan aşağı bizim şehri yeniden yapmamız gerekiyor. Ama bütün bu, mesela ben Anadolu'da da güneş enerjisinden dolayı çok sık her yere gittim ve gidiyorum. O kadar boş yer var ki, yani ucu bucağını görmüyor arazilerin. Ya kardeşim değerlendirin, her şey İstanbul ve çevresinde olmak zorunda değil ki. Bir şey yapın, böyle inanın herkes de çok mutlu olacak. Daha böyle rahat bir yerde yaşamak, çocuklarını güvenli bir ortamda okula göndermek. Ondan
doğayla iç içe olmak.
Doğayla iç içe olmak, kendi enerjisini, kendi suyunu, kendi gıdasını etrafında üretmek. Yani bir taraftan sadece tüket tüket, o da insan psikolojisinde bir delik bırakıyor. Dolayısıyla yani bir taraftan üreteceksin, bir taraftan tüketeceksin, bir denge oluşturacaksın kendi yakın periferinde. Ve böyle ortamda yaşayanlar da mutlu olacaklar taşınmakla. Ondan sonra da bir şekilde İstanbul'da bu şekilde yeniden yapmamız gerekiyor ama bu son aşama artık.
Aynen, evet. Ona çok var daha. Bir boşaltalım da sonra nasıl tekrar tasarlayacağız?
Yani rahatlatmamız gerekiyor. Bu şuna da yarayacak. Yani Allah korusun, İstanbul'da çok büyük bir deprem bekliyoruz biz şu anda. Ve bu belki yarın olacak, Allah korusun. Belki 20-30 sene sonra olacak. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne zaman olacağını. Ama olduğu zaman ve işte bir takım çalışmalar var, tam şimdi hatırlamıyorum ama atıyorum 7-7,5'un üstünde bir büyüklükte bir deprem olsa 10 bin bina mı ne yıkılacak? Böyle bir şey var, istatistik var. Yani ki bunlar hani resmi verilerle hesaplanan şeyler. Bir sürü çürük çarık bina var. Yani gerçekten yüz binler burada hayatını kaybedebilir çok ciddi bir depremde. Şaka değil yani bu. Dolayısıyla bu İstanbul'daki büyük metropollerde şehirlerin yeniden yapılandırması afetle başa çıkmamız konusunda da çok büyük katkısı olacak. Yani bu da çok önemli bir tarafı için. Bunun dışında ulaşım tarafında her şey solar elektrikli araçlar olacak. Belki hidrojenle çalışan arabalar da gelecek yani onlara destek olarak. Ama solar elektrikli araçlar özellikle yani sadece elektrikli araçlar değil, yani ben mesela elektrikli araçlarla ilgili uğraşanlar ya da meraklılarına hep şunu söylüyorum. Önemli olan elektrikli araca binmek değil. Önemli olan yenilenebilir enerji kaynağıyla üretilen elektriği kullanmak arabanda. Yoksa sen kömür santralinden üretilen bir elektriği kullandığın zaman elektrikli araçta, arabada kömür yakmış oluyorsun. O yüzden modelin tamamen her şey yenilenebilir enerji olması lazım ve o işte ne bileyim kendi evinin yakında garajın üstüne bir güneş enerji sistemi kurarsın. Oradan direkt aktarırsın arabana. Harika. O zaman güneşten enerjiyi arabanda kullanmış oluyorsun. Modelin böyle olması lazım. Bir de sadece arabalarda değil, gemilerde, teknelerde, yani deniz yolu ve hava yolunda da mutlaka solar elektrikli araçlar olması gerekiyor. Yani artık uçaklar, ki uçakların jet fuel dediğimiz yakıtı, yani atmosfere en fazla zarar veren yakıt. Yani belki de şu dönemde yani fazla bu ulaşımın, uçak hava yolunun azalmasının en büyük yani faydası bu. Çünkü yani karbon salınımının haddi hesabı yok uçakların. Dolayısıyla o uçakların hepsinin etrafını güneş hücresiyle kaplayacaklar. Elektrik yapacaklar ve tabii ki yetmeyecek çevresi. Şu anda belki havalandırma sistemine yeter, yani bilmiyorum, onu hesaplamak gerekiyor ama bir noktada içine batarya sistemi koyup bir şekilde yani elektriğini depolayıp o şekilde uçakları uçurmamız gerekiyor. Hani belki de hidrojen backup'ı da oluşturulabilir ama eninde sonunda o jet fuel'dan falan kurtulmamız lazım bizim. Ve bütün araçların solar elektrikli araçlar veya hidrojen yakıtıyla çalışıyor olması lazım.
Zaten bu konuda bilinçli olan insanların çoğu, yani ben yurt dışındaki işte bir sürü geleceğe yönelik organizasyonlara katılıyorum. Nasıl dünya olacak, nereye dönüştüreceğiz diye. Artık çoğu konuşmacı bu konuda duyarlı olanlar, bir de Zoom diye yeni bir şey var hayatımızda pandemiyle beraber, daha aktif olan ve her şey daha hibrit ilerliyor. Hani fizikselin yanı sıra online de devam ediyor etkinlikler. Çok konuşmacı online katılmayı tercih ediyorlar. Sadece ben uçağa binmeyeceğim ve karbon salınımına değer katmayacağım deyip bu tercihi yapan çok fazla insan grubu artmaya başladı gitgide. Daha duyarlı, daha düşünerek hareket eden.
Evet, çok çok doğru bir yaklaşım. Yani bugün mesela bir şehrin, bir ilin karbon salınımı hesaplayan kuruluşlar var. Bunun bir Alman firmasıyla sohbet ediyordum. Adam bana dedi ki ilk baktığımız şey havaalanı var mı yok mu diye bakıyorlarmış. Yani o kadar önemli hava yolu, çünkü ciddi o jet fuel'lar negatif anlamda etkisi var. Yani bu anlamda bilinçlenen gençler de helal olsun. Yani zaten bizim buna ihtiyacımız var. Bu konuda mesela çevre bilincini yaymak için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Şu anda iyi gidiyor ama belli bir kesim bu konuda bilinçli. Hala belli kesim durumu anlamış değil. Gençlerimiz olsun. Yani bizden bir önceki jenerasyon konusunda bilmiyorum. Hani orada da çok aklı başında insanlar var tabii ki ama hani ağaç yaşken eğilir lafı çok doğru. Dolayısıyla gençlerden başlayarak herkesi çevre bilinci konusunda eğitmek gerekiyor. Bir başka konu da her şeyin doğal döngüye katılmasını sağlamak gerekiyor. Yani sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Yani burada atık yönetimi özellikle çok kritik. Yani atık diye bir şeyin olmaması lazım aslında. Her şeyin bir şekilde geri dönüştürülüp kullanılması gerekiyor. Burada yani verebileceğim 10 tane örnek var şu anda. Hani zamanımız kısıtlı diye sadece tanımlamayı yapıyorum ama yani gerçekten organik veya organik olmayan bütün atıkların hepsinin tekrar tekrar kullanılır hale getirilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde açıkçası hesaplanıp üretiliyor olması lazım. Yani ben bir şey üretiyorum ama daha sonra yani bunun atık pozisyonu geçtiğinde tekrar geri dönüştürebilir hale gelmesi gerekir şekliyle o ürünün üretiliyor olması lazım. Bu kafa yapısı çok önemli. Bana göre yani nüfus artışının kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü nüfus artışı sadece insanların artışı değil, aynı zamanda işte et yeme potansiyeli artıyor. Tüketim her tarafta inanılmaz artıyor ve artık dünyanın kaynağı bunu karşılayamaz duruma geldi maalesef. Dolayısıyla tabii ki ileride gönül ister ki uzayın ve galaksinin bütün gezegenleri işte farklı yani sistemleri bize açık olsun insanoğluna ve buradan farklı işte belki dünya doğumlu insanlar başka yerlere aksın ve işte Mars'tan başlayarak birçok yerde bu insanlığın yerleşimini sağlayalım. Belki o şekilde yine nüfus bir anlamda azalabilir ama
bence ondan önce biraz bilincimiz artsın da şu dünyayı yaşanabilir bir yer olarak bırakalım gitmeden önce.
Ya ben biraz benim öyle bir fazla proaktif olma gibi bir şeyim var, yani eğilimim var. Tabii ki her şey öncelik olarak bir kere hali hazırdaki nüfusu kontrol altına almak, o nüfusun da yani kesinlikle tam bunun karşılığı şu, kantite değil yani sayı değil, aslında kaliteye önem vermek lazım insanda da. Yani eğitimde, herkesin eğitiminde kaliteli eğitim almasını sağlamak ve kabiliyetine göre alanlara yönlendirmek. Böyle işte 3 çocuk, 5 çocuk falan, tam da o çocuklar ne olacak ileride? Yani her birinin eğitimi çok değerli. Yani bir bakıyorsun çok titizlenen anne babalar var. Bir bakıyorsun çocuğu salmış her türlü şeye, tehlikeye ve yanlış bilgiye açık şekilde, ondan sonra çok ciddi şey oluyor. Yani travma çıkıyor ortaya. İşte çocuk farklı yönelimleri oluyor, uyuşturucu kullanıyor, sıkıntıları çıkıyor falan. Dolayısıyla öncelikle çocuklarımızın kaliteli eğitimden, mutluluğundan ve huzurundan sorumluyuz. Onlar mutlu olursa, üretim yaparlarsa, kendi başarılı olan alanlarda kendilerini gösterirlerse, o zaman dünya da daha güzel bir dünya haline gelecek. Zaten mavi yakaların yaptığı işler de azalmaya başladı. Artık her şey otomatize olmaya başladı. Otomasyon denen bir şey var. Dolayısıyla mavi yaka iş gibi bir şey olmayacak. Dolayısıyla işte bilim, sanat gibi alanlar daha da önem kazanıyor ve herkesin, yani hangi gelir yapısından gelirse gelsin, bütün insanların bu kaliteli eğitimden geçip kendini göstermesini sağlamak gerekiyor. Bu çok değerli. Ben de açıkçası yani şu taraftayım. Ben bunu yine 2000'li yıllardan beri söylüyorum. Bana yine ütopik konuşuyorsun diyorlar ama ben gerçekten ebeveyn konusunda da yani iki tane önemli eğitim var zaten. 0-10 yaş arası beyin sünger gibi, çocuğa ne verirsen orada kalıyor. Buraya çok iyi odaklanmak lazım. İki, ebeveyn eğitimine çok iyi odaklanmak lazım. Çünkü anne babaların bence çocuk sahibi olmadan bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Çocuk psikolojisi dair birçok şeyin verilmesi gerekiyor. Hatta gerekirse yani bu burada yani biraz yine ütopik diyecekler ama ehliyet tarzı bir, yani lisans bile verilmesi gerekiyor. Bir sertifika.
Yok, kesinlikle aynı fikirde. Yani bir kere kişisel gelişimine niyet etmiş, çıkmış, kendine öğretilen kalıpları, yargıları, toplumsal öğretileri süzgecinden geçirip hangileri artık hizmet eder etmez onlara bakmış olmamız çok şart. Yani çok, ben şu anda işte bir ergen çocuk annesiyim sonuçta. Kızacak bir ergen dedim diye ama teknik terimi bu. Allah'tan dinlemiyor podcastlerimi şu anda, daha ilgili değil, ileride dinleyecektir herhalde. Ama sonuç itibariyle kolay değil, yani çocuk yetiştirmek kolay değil. Çocuk yaşlarında da çok fazla tanıklık ettim çoğu arkadaşıma ki eğitimli insanlar bunlar. Gerçekten anne babalarından, toplumdan aldıkları bir takım tepkisel yaklaşımları, atıyorum kötü konuşursan ağzına acı biber sürerim. O ne demek ya? Bu yüzyılda bu nasıl bir cümle falan? Hani akla almıyor insanın neden konuşmaması gerektiğini anlatmak varken annesinden, kendi toplumundan, kültüründen aldığı şeyi şlap diye söylemesi, hani o tür şeyleri bence birazcık süzgecimizden geçirecek ve bize verilenleri birazcık eleyip vereceğimiz, neler hizmet etti, neler hizmet etmedi diye açık gönüllükle bakabileceğimiz bir eğitim sistemi gerekiyor kesinlikle.
Yani kesinlikle, bir de yani mesela diyelim ki sen bütün kurallara saygılı, gerçekten son derece kaliteli bir eğitim vermişsin. Çocuğuna sevgiyle büyütmüşsün. Sonra okula yolluyorsun çocuğu. Sonra o çocuk saçma sapan travma yaşamış, ailesinden bahsediyorum. Yani travma yaşadığı sıkıntılı çocuklar bu sefer ona sarıyorlar. Bu sefer onlar ona etkiliyor, travma yaşatıyor falan, böyle zincirleme gidiyor. Dolayısıyla aslında komple bir efor gerekiyor. Yani sen çocuğunu sonuçta okula gönderiyorsun. Başkalarıyla yaptığı iletişimle alıyor veriyor. Enerjiler işte veriliyor karşılıklı. Dolayısıyla olumlu etkileniyor ya da olumsuz etkilenebiliyor. Senin hani çok dikkatli büyüttüğün çocuk bile bu sıkıntı yaşayabiliyor. Farklı insanlarla muhatap olduğunda, özellikle Türkiye'de. Dolayısıyla kesinlikle ebeveyn eğitiminin bir lisansa falan tabi tutulması lazım ve herkesin eğitilmesi gerekiyor. Bir de aslında üçüncüsü de, aslında unutmayayım, eğiticilerin eğitimi, bu da çok önemli. Yani bizde mesela çok değerli öğretmenlerimiz de var ama gerçekten sıkıntılı psikolojide olan kişiler de var. Dolayısıyla hani öğretmene teslim ediyorsun, sonra çocuğa travma yaşatıyor ya da yapmaması, yani söylememesi gereken şeyleri söylüyor, çocuğun kafasına takılıyor falan. Dolayısıyla bunların da ele alınması lazım ve öğretmenlerin her sene tekrar tekrar eğitimden geçiş olması lazım. Yani buna çok basit bir örnek, mesela spor endüstrisinin içinde olanlar bilir. Almanya'da her sene Alman Türklerinden, mesela futbolla ilgili olanlar bunu bilir. Alman Türklerinden her sene böyle büyük takımlara transferler gerçekleşir. Yani Almanya'nın altyapısına bak, 3-3,5 milyon Türk'ün arasından her sene uluslararası çapta oynayabilecek kabiliyette, psikolojik gelişimini tamamlamış futbolcu çıkartıyor. Biz burada 80 milyonun içinde çıkaramıyoruz bir türlü kendi altyapımızdan. Niye? Çünkü bir antrenörlere baksınlar, bir teknik direktörlere baksınlar, onu yetiştirecek kişilerin kapasitesine baksınlar. Şiddete eğilimli mi değil mi, neyi yapması gerekiyor, yapmaması gerekiyor, bunlara baksınlar. Ondan sonra görsünler aradaki farkı. Şimdi tabii ki bir olumlu anlamda gelişme var ama senelerdir cahil cüveyla antrenörler ya teknik direktörlerde yetişemeyen ya da çok kabiliyetli gençlerin neler olduğunu gördük, gözlemledik yani.
Bunu söylerken kısacık not geçeceğim, dinleyenler belki izlemek isterler diye. Ted Lasso diye bir dizi var, izledin mi bilmiyorum. Sana da gönülden tavsiye ederim.
Yok, izlemedim.
Bana Oğuzhan söyledi. Yine bir teknik direktörle alakalı. Ama gerçekten hani ütopya diyoruz ya, diziye sanırım devam etmiyorlar çünkü adam çok ütopik. Yani o kadar olumlu ve her şeyi, yaşamını getirdiği her şeyi o kadar olumlu bir yerden bakıp geri tepki veriyor ki yaşama. İnanılmaz bir örneklemeydi. Teknik direktörü bırak, herhangi bir yöneticinin, herhangi bir alan tutan kişinin taşıması gereken yetkinlikler var. O yüzden izlemediyseniz Ted Lasso'yu izlemenizi de gönülden rica ediyorum.
Ben de izleyeceğim. Ben de
Lütfen.
kesinlikle.
Çok güzel bir dizi yani.
Çok teşekkürler tavsiye için. Şimdi iki tane daha madde var. Hemen onları da söyleyeyim.
Yapalım tatlım. Ondan sonra da süremiz bitiyor.
Tamam.
Kısaca kapatırız akabinde.
Tamamdır.
Keyifle.
Biri mesela karbon salınımını azaltmanın aslında çok doğal bir yolu var. Yani basit bir şey söyleyeceğim ama bu işte mesela İzlanda'da şu anda karbon emen makineler yapıyorlar. Tamam, güzel. Ama yani ondan önce siz gidin ağaç dikmenin yollarını bakın. Yani hani tamam, karbonu emen büyük montanlık karbonu emen aletler yapabilirsiniz. Bu mümkün bilimsel olarak. Fakat her tarafa, bütün dünya ülkelerinde belli bir kota koyup her sene bu ağaçların dikilmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü ağaçlar doğal olarak karbonu emen ve bir şekilde bunu doğal döngüye döndüren yapılardır. Bu çok önemli. Dolayısıyla ağaç dikilmesi konusuna ekstra önem vermek gerekiyor. Bir de kağıt kullanımının da azaltılması gerekiyor. Her şeyin dijital hale getirilmesi gerekiyor. Yani belki yani atıyorum kağıt havlu ya da tuvalet kağıdı dahi farklı maddelerden yapılacak. Bilemiyoruz yani. Hani ama hani şu anda ondan çok uzaktayız. Hala bugünkü hukuk sisteminde ya da herhangi bir sistemde kağıt kürek işlerini herkes çok seviyor nedense. Saçma sapan şu dokümana da imzalar. 40 tane imza aldırıyorlar bir sürü farklı kağıda. Yani yazık günah, bu ekranda dijital tarafta çok rahat yapılabilecek işleri. Her şeyi kağıt üzerinde yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Son olarak uzaya önem vermemiz lazım ki şu günlerde yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Yani ileride belki dünyada madencilik tamamen yasaklanacak ve uzaya çıkacağız. Bir meteor yakalayacağız. Meteordaki maddeleri alıp tekrar dünyaya getireceğiz. Bunun gibi uzayın nimetlerinden faydalanacak teknolojileri geliştirmemiz lazım. Yani tabii burada da yine Ar-Ge konusuna parantez açmak istiyorum. Özel sektörde, kamuda ya da sosyal alanda yapılacak her türlü Ar-Ge çalışmasına herkesin full destek vermesi gerekiyor. Bu çok önemli çünkü ancak biz bilimle veya teknolojiyi geliştirerek şu anda yaşadığımız sorunların içinden çıkabiliriz. Aksi takdirde böyle bir çıkmaz döngünün içinde sürekli debelenip dururuz. Yani teknolojinin gelişiminde her alanda herkesin full desteklemesi gerekir. Söyleyeceklerim bunlar.
Şahanesin. O zaman ben de son bir tane eklemek istiyorum. Yani sürdürülebilir bir gelecekten bahsetmek istiyorsak aslında işbirliği kavramının tekrar yaşamımıza almamız ve her işi ben yaparımdan daha ziyade işin ehli olan diğer kurumlarla, diğer organizasyonlarla birlikte bu projeleri, bu konuları, bu sürdürülebilir geleceğe dair olan ürünleri yaratıma girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en büyük handikap o ben yaparım ve ben kelimesinde kaldığımız sürece ne yazık ki iklim krizini çözebileceğimizi de zannetmiyorum ben açıkçası, orada kaldığımız sürece, egoda kaldığımız sürece.
Katılıyorum, aynen öyle. O yüzden şunu söylüyorum, ben yaptığım sunumlarda da hep böyle bir uzay görüntüsü var. Astronotlar, kozmonot, taykonot falan. İşte ne bileyim, Amerikalılar, Ruslar, Çinliler, Avrupalılar. Uzayda sınır yok. Herkes birliği içerisinde ve o kültür uzayda var ama dünyada yok. Hep böyle burada bir sınır koyma olayı var. Halbuki teknolojinin gelişiminden tut da birçok konuda yani egoları bastırarak gerçekten beni kaldırıp biz diyerek sistemler kurmamız gerekiyor. Türkiye'de ya da dünyada da bu böyledir herhalde ama ben ülkemizde kendim bizzat yaşadığım için biliyorum. Hep böyle güzel süslü laflar edip işte biz falan deyip tam tersini yapan birçok kurum, kuruluş ve bireyler var. Yani hep böyle farklı bir yüzle gösteriyorlar. Fakat arka planda bambaşka şekilde hareket ediyorlar. Hayır, biz tamamen samimiyetten bahsediyoruz. Samimi olun, hani gerçekten söylediğin o işbirliğini ve biz demeyi, gerekliliğini yerine getir. Yani böyle olması gerekir.
Kesinlikle. Çok teşekkürler Serhan'cığım. Gerçekten çok teşekkürler. Yani vaktimiz olsa keşke bu girdiğin sosyal girişimlerden de bahsedebilsek. Bir dahaki podcastimizde ona yer veririz artık. Yeni projeler var kalbinde biliyorum çünkü. Onlar daha şekillenmiş olur, daha keyifli onları konuşuyor oluruz.
İnşallah. Çok teşekkürler vaktin için. Yani bu podcast kaydediyormuş gibi olmadı yani. Çok güzel sohbet ettik.
Dedim ben sana sohbet olacak diye. Kalpten kalbe sohbet. Zaten öyle de olmalı.
Aynen. Çok teşekkürler Eda'cığım.
Çok sağ ol. Görüşürüz.